TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Medyada bugünle karşınızdayız. Bülent Bey günaydın.
Günaydın Mahmut Bey.
Evet, haftanın son programında izleyicilerimize bakalım hangi haberlerle yine karşılarında olacağız ve onlarla hangi haberleri paylaşacağız. Şöyle hızlıca TR724 haberlerine göz atalım. Bunlardan bazılarını duyuracağım, bazılarının çünkü detaylarını paylaşacağız. Yorumlamaya çalışacağız ilerleyen dakikalarda. İlker Doğan'ın bir haber portresi var. AKP'li Cahit Özkan bunlarla hatırlanacak. Cahit Özkan Erdoğan tarafından fırçalandıktan sonra görevden affını istemişti ve bu konuyla ilgili bir haber. TR724'ün özel haberini görüyoruz hemen ardından. Özel okuldan veliye istihbarat tuzağı. Bir özel okula çocuğunu veren bir velinin müdür tarafından okula çağrılması. Okulda burada kendisine muhbir olmasının baskısının yapılması ve bunu kabul etmeyen velinin de oradan karakola götürülerek tutuklanması ve cezaevine gönderilmesiyle ilgili bir haber görüyoruz burada. TR724 özel haberinin detaylarını burada bulabilirsiniz. Beklenen oldu, Cahit Özkan görevden alındı az önce demiştik. Ömer Faruk Gergerlioğlu muhalefete yüklendi. Cesaretiniz yoksa hiçbir sorunu çözemezsiniz. Dünya Kupası'na 6 ay kala FIFA'ya göçmen mektubu var. Yine AKP'nin kurucularından Albayrak yargıyı uyardı. Bugün Sadat'ı tanımayan Cumhurbaşkanı yarın sizi de tanımayabilir. Sadat konusuna birazdan yer vereceğiz. Evet, dün 19 Mayıs'tı, Gençlik Bayramı'ydı ama Yazgül'ü Aldoğan askeri öğrencileri yazdı. Bu gençler bayram kutlamak bir yana 6 yıldır cezaevinde çürütülüyor. Evet, Sadat konusuna burada bir kez daha yer veriliyor. Kılıçdaroğlu beşli çeteleri ve Sadat'ı ezeceğiz diyordu. Sadat konusuna Kılıçdaroğlu bir süredir eğiliyor ve bu konu üzerine duruyor. Akın İpek sessizliğe tepki gösterdi. Bir avuç devri memnu kendi çocukları keyif sürsün diye milletin evlatlarını doğuruyor. Evet, yine az sonra aktaracağımız bir gelişme. Erdoğan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesine hayır diyeceğimizi söyledik demişti. Profesör Doktor Ayhan Tekineş, tekfirci imamın arkasında namaz kılınır mı sorusuna cevap veriyor. ABD Büyükelçiliğinden vatandaşlarına bir uyarı var CHP mitingi konusunda. Şanlıurfa'da öğrenci yurdu AKP'li belediye başkanına tahsis edildi. Vicdanlı olanlara soruyorum diyen Yeneroğlu, 14 yaşındaki bu çocuk nasıl terör örgütü üyesi olur diyor. Karabük'te serbest bırakılan 9 öğrencinin yeniden gözaltına alınması haberini görüyoruz. Şimdi bakalım köşe yazılarında neler var? Bir perişan zihniyetin evrakı metrukesi şeklinde bir yazı var. Burada Nedim Hazar'ın yazısı. Şöyle bir baktığımızda göreceğimiz detaylarda bunun KYK politikası ve Deva Partisi'nin açıklaması ile ilgili olduğunu görüyoruz. Ve şu anda en azından yazıya baktığımızda Nedim Hazar diyor ki en başta söyleyeceğimi, en sonda söyleyeceğimi, en başta ifade edeyim. Bu açıklamalardan anlıyoruz ki Ali Babacan ve partisinin Erdoğan ve partisinden milim farkı yoktur. Evet, diğer bir yazı başlığı Ahmet Kurucan'ın ağacı bırakın artık şeklinde bir haber analiz görüyoruz. Erdoğan mı Sadat'ı sattı yoksa Sadat mı Erdoğan'ı? Evet, isterseniz Bülent Bey biraz bu konuda bir şeyler söylemek isterseniz yorumlarınızı alalım. Çünkü önemli bir konu, Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın kapısına gitmesiyle başlayan bir süreç var. Sadat'la ilgili açıklamalardan sonra Erdoğan Sadat'ı sattı ama Muhsin Ahmet Karabay Sadat mı Erdoğan'ı sattı diyor. Biraz bu haberin isterseniz detaylarına yer verelim burada.
Evet, haberi izleyicilerimizin TR724 internet sitesinde ya da Sesli Köşeler YouTube kanalında okumaları ya da dinlemelerini, izlemelerini tavsiye ederim ben. Önemli bir haber. Sadat bugün bizim Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi haline geldi. Neden önemli gündem maddesi haline geldi? Çünkü Erdoğan'ın Sadat'la ilişkileri bir anlamda deşifre oldu. Şimdi Sadat anladığımız kadarıyla dünyadaki işte iki süper gücün kurduğu ya da perde arkasından yönettiği iki paralı asker şirketini modellemeye çalışmış. Bir tanesi Amerika'nın Blackwater şirketi ki pek çok savaş bölgesinde bunların özel bir şirket şey altında tabelası altında faaliyet gösterdiğini ve pek çok
En son
savaş
Irak'ta
suçuna
kendi adını duyurmuştu, evet.
Tabii pek çok savaş suçuna karıştığını görüyoruz. Diğeri de Rusya'nın Wagner'leri, Wagner şirketi Her ikisi de emekli askerler tarafından kurulmuş. Her ikisi de ülkelerin, ABD'nin ve Rusya'nın gizli servisleri tarafından desteklendiğine dair neredeyse %100 bir inanç var. Hani ispatlanması mümkün değil. İspatlanması çok zor. Ama milyarlarca dolarlık bütçelerin buralara aktarıldığı ve devletlerin bizzat yapamadıkları, bizzat işleyemedikleri savaş suçlarını bu özel lejyonerler, paralı askerler eliyle işlediğini görüyoruz, biliyoruz. Hatta mesela Trump bu Blackwater'ın en son gündeme geldiği konulardan bir tanesi, 4 tane askeri savaş suçları, yani ABD'deki suçlamalardan dolayı affını sağlamıştı, affetmişti başkanlık yetkilerini kullanarak. Şimdi bizde sadece Sadat yok. Sadat'ı kısaca bir anlatalım ama Sadat'tan başka birçok özel şirket var. İşte bir tanesini ben aldım mesela. Bu kişi Mehmet Ağar'ın koruma müdürü Yegusay'dı. Bu Yesugay, affedersiniz yanlış söyledim. Yesugay Aksakal. O da benzer bir şirketi var. Özel harekatçılardan kurulmuş. Yakın koruma veren, insanların korunmasını üstlenen şirketi var, dernekleri var. Çok aktif birisi ama en önemli kimliği Mehmet Ağar'ın koruma müdürüydü ve Mehmet Ağar'la birlikte cezaevine girecek kadar, onu orada koruyacak kadar ona yakın birisi. Buna benzer pek çok şirket var ve Sadat'tan sonra bunların da paniğe kapıldığını ve kendilerini garanti altına almaya çalıştığını görüyoruz. Türkiye ile ABD ya da Rusya arasındaki fark şu. Bir, bunlar süper güçler olduğu için onlara hesap sormak elbette ki Türkiye'ye hesap sormak kadar kolay değil. Birincisi bu. İkincisi de Türkiye'nin, daha doğrusu Erdoğan rejiminin beceriksizliği. Mesela hiçbir zaman Wagner'ın sahibini Putin'in yanı başında göremezsiniz. Hele hele Putin'in özel güvenlik, Milli Güvenlik Kurulu'nda baş köşede istihbarat örgütünün başkanının hemen yanı başında göremezsiniz. Ya da aynı şeyi Blackwater için düşünün. ABD bir başkanının Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun, konseyinin adı her neyse kurulunun yanında hemen o kurulun bir üyesi olarak resmi atamayla bu şirketin sahibini göremezsiniz. Bizimkilerin şu andaki paniğinin sebebi o başlangıçtaki beceriksizliği bir anlamda, iş bilmezliği. Ya böyle bir şirket kuruyorsunuz, bu şirketi Libya'da, belki Karabağ'da nerede kullandıklarını artık şu anda bilmiyoruz ama bu tür iddialar var ve bu tür şüpheler var. Buralarda kullanıyorsunuz ama bir de bu şirketin sahibini getiriyorsunuz, sarayda baş köşeye oturtuyorsunuz, Cumhurbaşkanıyla fotoğraflar veriyorsunuz ama hepsinden önemlisi resmi görev veriyorsunuz. En önemli milli güvenlik kurullarından bir tanesine üye olarak atıyorsunuz ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın yanı başına oturtuyorsunuz. Bundan dolayı şu anda panik yaşıyorlar. Bunu nasıl örtbas edebiliriz? Onun için işte Sadat'ın yönetim kurulu başkanı televizyon dolaşıp güya Erdoğan'la ilişkileri olmadığını, güya özel bir şirket olduklarını anlatıyor. Ama o kadar çok gaf yaptı ki bugüne kadar sessizliğini koruyan Erdoğan topa girmek ve konuşmak zorunda kaldı. İşte o Sadat'ı sattı dediğimiz cümleler, tanımam, bilmem, etmem cümlelerini sarf etti. Ama tanıdığına dair, bildiğine dair dediğim gibi çok önemli karineler var. Bir de Sadat'ın diğer şirketlerden, yani Wagner ya da Blackwater'dan bir farkı şu. Sadat aslında iyi niyetlerle kurulmuş bir sivil toplum kuruluşuna bir anlamda çökme faaliyeti. Aster dediğimiz 28 Şubat döneminde ordudan yüksek askeri şura kararlarıyla ihraç edilen askerlerin kurduğu aslında bir hak arama örgütüydü Aster. Sonra bu şeyi, sivil toplum kuruluşunu bir anlamda Adnan Tarhan'ı verdi ve Nevzat Tarhan ele geçirdi ve o burayı kendi hem ideolojik amaçları hem de ticari amaçları için kullanmaya başladılar. Ve bundan dolayı da aslında pek çok Aster üyesi tepki gösterdi, kamuoyuna açıklamalar yaptılar. Hatta istifa süreçleri yaşandı. Yani başlangıçta yola çıkan Aster'in içerisinde olan insanların önemli bir kısmı Aster'i terk etmek zorunda kaldılar. Çünkü hedeften sapma söz konusuydu. Bilhassa Adnan Tanrıverdi'nin işte Mehdiyet'i ilan etme, Mehdi'ye zemin hazırlama, İslam Birliği'ni kurma, işte başkenti İstanbul olan bir büyük İslam devleti kurma filan gibi ütopik hayallerinin kendilerine zarar vereceğini düşünen pek çok insan Aster'den bile ayrıldı. Bugün işte geldiğimiz noktada bu suçüstü yakalanma halinin paniğini görüyoruz. Yani bir taraftan Aster çok büyük hatalar yaptı. Bence en büyük hatalarından bir tanesi Sedat Peker'e bulaştılar. Sedat Peker'i tahrik ettiler ve Sedat Peker uzun süre devam eden sessizliğini bozdu. Bozmak zorunda kaldı. Bundan sonraki günlerde Sadat'la ilgili daha önemli ifşaatlar yapabilir diye düşünüyorum ben Sedat Peker'in. Aynı zamanda Erdoğan da araya bir perde koyma ihtiyacı hissetti. Perde koyma gereğini duydu. Çünkü Sadat artık taşınamaz bir yük haline geldi.
Kılıçdaroğlu'nun da Sadat'ın peşini çok bırakacağını zannetmiyoruz. Çünkü bundan sonra da sürekli kapısına gittiği Sadat'la ilgili açıklamalar yaptığını devam ediyoruz. Yine seçimle ilgili herhangi bir sorun olursa bunun sorumlusu Sadat'tır diye adres göstermişti. Ve daha önce de paylaşmıştık. Kılıçdaroğlu eğer böyle bir istihbarat almış olmasa Sadat'ın kapısına dayanmazdı diyenler de çok fazla. Yine Sadat'la ilgili sanıyorum önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Sadat'ın ve daha doğrusu Tanrıverdi'nin TSK hakkında planladıklarımızı 15 Temmuz sonrası büyük ölçüde hayata geçirdik açıklamaları dün sosyal medyada videolarla birlikte çok dolaştı. Yine Sadat'ın harp okullarındaki mülakatlarda ne kadar aktif rol aldığı ile ilgili şeyler yazıldı, çizildi. Önümüzdeki günlerde her ne kadar Erdoğan Sadat'ı satmış gözükse de Sadat dosyası kapanmayacak gibi görünüyor diyebiliriz belki. Evet, diğer gündem maddelerine geçelim mi? Bugün
Elbette.
hangi haberleri ele alacağımız şöyle bir isterseniz bakalım hep birlikte. Ben şöyle bir yurt dışında dünyada neler konuşulduğunu hızlıca paylaşayım. Daha sonra da Türkiye dosyalarına tekrar dönelim. Şöyle hemen hızlıca bakacak olursak önce İngiliz basınından bir haber paylaşayım. İngiliz medyasında daha önce de ekranlarda paylaştık. TR724 izleyiciler hatırlayacaktır. Partygate skandalı vardı. Covid yasakları devam ederken düzenlenen partilerle ilgili polisin ceza kestiğini hatırlayacaktır herkes. Bu konuyla ilgili de Daily Mirror gazetesinin bu skandalı tekrar hatırlattığını görüyoruz. 1 Aralık 2021'de Başbakan herhangi Covid kurallarının bozulduğu bir olay yok demişti. Ama 19 Mayıs 2022 tarihine gelindiğinde dün itibariyle 126 ceza kesildiğini görüyoruz bu konuyla ilgili. Evet, ama Daily Express de diyor ki aradan 4 ay geçti, bir sürü doküman analiz edildi, bir sürü 264'ten 284'ten fazla soru cevaplandırıldı ve 460 bin pound da bu arada kaybedildi bütün bunlar arasında. Şimdi acaba daha büyük sorunlara fokuslanabilir miyiz? Dikkatimizi artık bunlara verebilir miyiz şeklinde bir soru var. The Times gazetesine baktığımız zaman da biraz daha büyük puntolarla manşetin aslında bir sağlık konusuna yer verdiğini görüyoruz. Bu da doktorların uyku hapı yerine artık bir uyku epi tavsiye ettikleri, yani dijital terapinin tercih edilmeye başlandığı ile ilgili bir konu. Çok uzun bir zamandır zaten tedavilerin birçoğunda ki hele özellikle uykusuzlukla ilgili tedavilerde ilaç kullanımının sakıncalarına yer veriliyordu. İlacın gün içerisinde başka yan etkilerine dikkat çekiliyor. Burada doktorların neredeyse İngiltere'de sayıları 1 milyondan daha fazla olan uykusuzluk şikayeti yaşayan insomnia hastalarının artık tedavisinde doktorların ilaç yazmaktansa bu konuyla ilgili dijital app'leri, telefon app'lerini tavsiye ettiklerini görüyoruz haberde. Evet, Ukrayna'da önemli gelişmeler vardı. Bunlardan hızlıca bahsedeyim. Burada Mariupol'deki çelik fabrikasındaki direnişçiler Rus güçlerine teslim olmuştu ve daha sonra acaba bir takas söz konusu olacak mı? Gelecekleri akıbetleri ne olacak tartışması vardı. Burada Rus güçlerine teslim olan Ukraynalı savaşçıların Cenevre Sözleşmesi uyarınca savaş esiri olarak korunma hakkına sahip olduklarını söylüyordu. Hukuk uzmanları bu sözleşme ile ilgili konulara ve maddelere dikkat çekerek. The New York Times da bu arada bir son dakika haberi geçmişti dün. Bir Rus askerinin Rusya'nın işgalinden bu yana potansiyel bir savaş suçuyla ilgili Ukrayna'daki ilk davada Kiev'de bir sivili vurmaktan suçlu bulunması ve suçunu kabul edip etmediği sorulduğunda da askerin evet tamamıyla kabul ediyorum dediğine yer veriliyordu. The New York Times'tan devam edelim. Çarşamba günü Mariupol Çelik Fabrikası'nda Ukraynalı askerlerin toplu propaganda teslim olmalarını propaganda olarak da değerlendirdi Rusya. Ve onları şimdi bir terörist olarak etiketlemek ve yine Ukrayna'nın Rusları savaş suçlarından yargıladığı gibi yargılamak için harekete geçmek için çabaladığını görüyoruz. The New York Times'la devam ediyoruz. Moskova, Ukrayna'nın işgalinden sonra uygulanan yaptırımların zararlarını azaltarak rubleyi kısmen istikrara kavuşturmuş gözüküyor şu anda. Ama analistler daha az ticaret ortağı ve artan enflasyonla karşı karşıya kalan Rusya ekonomisinin derin ve kalıcı bir hasar yaşamasının da beklendiğini söylüyor. Evet, Avrupa ve Amerika'da yaşanan %8, %9'lar son 30-40 yılın en yüksek enflasyonlarının tabii ki bu kadar ortaya çıkmasında elbette Ukrayna'nın işgali ve Rusya'nın buradaki müdahalesinin de etkili olduğunu söylüyor zaten ekonomistler. Koronadan çıkan ekonomiye bir de bu eklendikten sonra. Peki bunun devamında ne olacak? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perşembe günü yaptığı açıklamada Rusya'nın liman ablukalarının küresel tahıl arzını nasıl bozduğuna ilişkin bir uyarıda bulundu. Ukrayna'daki savaş nedeniyle 10 milyonlarca insanın açlık ve kıtlık tehdidi altında olduğunu söyledi. Bu ilerleyen dönemde biraz daha kendini gösterecek. Özellikle buğday stokları ülkelerde azaldığında ekmek, un ve buna benzer birçok unlu mamullerde sıkıntı yaşanacağını şimdiden uyarıyor uzmanlar. Evet, dünya şu anda sağlık açısından yeni bir gelişmeyi tartışıyor. Buna değinelim. İspanya'da 7, Portekiz'de 9 yeni maymun çiçeği vakası bildirildi. Kanada şüpheli 13 yeni maymun çiçeği vakasından bahsederken Amerika'da da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi şeklinde haberler var. Buna İngilizce'de monkeypox deniyor. Bu kemirgen ve maymunla temastan insana bulaşan bir hastalık. İnsandan insana bulaşabileceği belirtiliyor. Sadece hayvandan bulaşmıyor. Sistemik formu çiçeğe benziyor. Mortalite düşük, yani bu hastalığı geçirenlerde ölüm oranının düşük olduğuna yer veriliyor. PCR'la ayrılır, Afrika'da endemik, tüm dünyada saptanabiliyor diye bir bilgi notu geçilmiş. Evet, biraz özür dileyerek aktaralım ama biraz rahatsız edici bir görüntü olabilir ama hastalığın genelde nasıl göründüğüne dair bir fotoğraf var. İşte bazen böyle bir görüntüye sebep olabiliyor hastalık. Hemen bulaşma ile ilgili az önce bahsetmiştik. Vahşi hayvanlardan ve kemirgenlerden olduğu gibi insandan insana da bulaşabiliyor. Vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi kontamine materyallerle temas yoluyla bulaştığına dikkat çekiliyor. Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek de olası bir risk faktörü olarak da belirtiliyor. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabileceğine dikkat çekilmiş. Bütün bunları niye paylaşıyoruz? Çünkü gerçekten uzmanlar ve sağlıkla ilgili yapılan haberlerde bu konunun oldukça yer aldığını gördük dün. Yeni bir pandemi mi geliyor? Acaba bu kadar bulaşıcı mı? Eğer devam ederse, bu kadar yayılırsa bütün ülkelerde yeni bir pandemiye yol açar mı endişesi var. Uzmanlar da bununla ilgili açıklamalar yapıyor. Görünen o ki şu ana kadar yapılan açıklamalar bunun bir çiçek türü bir hastalığın olduğu ve korona benzeri bir pandemiye neden olması ile ilgili endişeye yer olmadığı şeklinde. Ama The New York Times'ta Avrupa'da nadir görülen maymun çiçeği virüsünün olağan dışı kümelerinin ortaya çıkmasından sonra New York'ta ve Amerika'da da yetkililerin hastalık vakalarını ciddiyetle araştırdıklarını görüyoruz. Evet, umuyoruz bundan sonra daha tam korona ile ilgili henüz daha dünya kendini toparlamadan yeni bir salgının işaretleri değildir bunlar. Hemen Euronews'ten bir gelişmeyi paylaşalım. Finlandiya ve İsveç'ten Ankara'ya NATO mesajı vardı. Türkiye'nin endişelerini gidereceğiz. İşte dün de bahsetmiştik. Pazarlık konusu yapılacak şeklindeydi yorumlar. Ve İsveç ve Finlandiya da merak etmesin, Türkiye'nin bu konuyla endişesini gideririz diyorlar. Dün paylaşılan Bloomberg'te bir haber vardı. Biraz da ekonomi ilgilendiren bir gelişme. Londra piyasasında ancak bir merkez bankasının yapabileceği ölçüde büyük bir altın satışı yapıldığı ve bununla dolar alındığı bildiriliyordu bu haberde. Evet, hemen adresler ve oklar Türkiye'ye yöneldi burada. Turan Çömez İngiltere'de yaşıyor bir süredir ve yine doktorluğunun ve belki hekimliğinin yanı sıra attığı Türkiye gündemiyle ilgili tweetlerle de tanınıyor. 450 ton Türk altın rezervinin İngiltere'de tutulduğu, bunun 400 tonunun satılarak dolar alındığı ve dövizin frenlenmeye çalışıldığı, vatandaşların altınlarının bu nedenle finansal sisteme dahil edilmek istendiği konuşuluyor Londra'da. Bu doğru olabilir mi Nebati diye soruyordu dün sosyal medyada paylaştığı ve çok dikkat çeken mesajında Turan Çömez. Evet, ben hızlıca dışarıda yaşananları özetlemeye çalıştım. Bülent Bey, sözü tekrar size bırakayım Türkiye gündemi için.
Evet, ben de 19 Mayıs ile ilgili dün bir haber paylaşmıştım. Bugün başka haberler ve araştırmalar da var. Hızlıca onu paylaşıp sonra ekonomi gündemine ben de sizin bıraktığınız yerden devam etmek istiyorum. Bugün Karar Gazetesi sürmanşet yapmış. Dün de bahsetmiştim. Genelde gazeteler halk goygoyculuğu yapıp sloganlarla geçiştirmeye çalışıyorlar ama bu şayet gençlik bayramıysa gençliğin sorunlarını somut bir biçimde çözümleriyle birlikte ortaya koymak gerekiyor. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Türkiye Gençlik Raporu bu. Türkiye Gençlik Raporu'na göre Sezgin Tanrıkulu'nun açıkladığı beyin göçü arttı, zaten bilinen bir şey ama ne yazık ki biliyorsunuz bir bakan çıktı dedi ki artık biz mühendis ihraç ediyoruz. Yani beyin göçünü bile neredeyse övünülecek bir şey haline getirmeye çalıştılar. Ve işin ilginç tarafı, daha doğrusu Türkiye açısından kötü tarafı, yurt dışına çıkanların ve çıkmak isteyenlerin büyük çoğunluğu gençler. Gençler ülkeyle ilgili umutlarını kaybettikleri için ilk fırsatta, ilk buldukları uçakla neredeyse ülkeden ayrılmaya çalışıyorlar. Bu vahim bir durum. Daha önce yapılmış araştırmalar da vardı. Bu araştırmaları da paylaşayım istedim. Şubat ayında yayınlanan ve Konrad Adenauer Vakfı'nın, ki önemli bir Alman vakfı biliyorsunuz, Hacettepe gibi itibarlı bir üniversiteyle birlikte yaptığı bir araştırmaydı. Türkiye Gençlik Araştırmaları 2021'di. Ona göre de Türkiye'de katılımcıların %72.9'u, yani hemen hemen %73'ü imkanları olsa başka bir ülkede yaşamak istiyorlar. Gençlerin %62.8'i Türkiye'nin geleceğini iyi görmüyor. 35.2'si ise tamamen umutsuz. Bir başka araştırmada yine bir Alman vakfının İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan araştırmasına göre de gençlerin %36'sı geçim sıkıntısını hayatın bir parçası olarak, günlük hayatın bir parçası olarak görüyor. %61'i de o ankete göre başka bir ülkede yaşamak istiyor. Daha iyi bir gelecek için başka bir ülkede yaşamak istiyor. İlginç, gençlerin durumuyla ilgili değil ama siyasi tercihiyle ilgili bir araştırma var. Onu da paylaşmak istiyorum. Çünkü herkes bu sorunun cevabını merak ediyor aslında. İşte Z kuşağının siyasi tercihi ne olacak? Seçimde ilk defa oy verecek olanlar, seçimin sonucunu belli edecekler. Çok önemli, etki edecek onların tercihleri. Acaba onlar kime oy verecekler sorusunun cevabı aranıyor. Yöneylem araştırma şirketi bu sorunun cevabını arayan bir araştırma yapmış ve o araştırmaya göre, yöneyleme göre onu vurgulamam gerekiyor. Gençlerin, yani yeni ilk defa oy kullanacak olanların %36.9'u, yaklaşık %37'si CHP'ye oy vereceğini söylüyor. %21.2'si AKP'ye oy vereceğini söylüyor. HDP 9, MHP 5, İYİ Parti 3, kararsızlar da 13 olarak sıralanıyor. Oy kullanmayacak olanlar da %7, yani yaklaşık %20'si oy kullanmayacak. Bu umutsuzluğun da bir göstergesi olabilir. Kararsız ya da oy vermeyecek olanların mevcut partilerden çok fazla umudu olmadığını söyleyebiliriz. Ama asıl ilginç olan şu, CHP normalde biliyorsunuz uzunca yıllar Laik Teyzeler Partisi, Emekli Memur, Tekavüt Memurlar Partisi, Laik Memurlar Partisi gibi algılandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 3-4 yılda yapmaya çalıştığı açılımlarla Cumhuriyet Halk Partisi gençlere biraz daha sempatik gelmeye ve oy verilebilir olarak görülmeye başlandı. Bu anketten onu görüyoruz. Şayet bu anket gibi sonuçlanırsa gençlerin tercihi, ilk defa oy vereceklerin tercihi AKP için alarm zillerinin çaldığını söyleyebiliriz.
Bu
Ekonomiyle devam edeyim
anketten
ben.
çok özür dilerim. Bu ankette özellikle Deva Partisi ile ilgili belki oy oranının çok düşük olduğunu gördük. Halbuki Ali Babacan gençlere yönelik açıklamalarıyla gündeme gelmeye çalışan bir isim ama gençlerin Deva Partisi ve Babacan'a çok da fazla burada şans tanımadığını da anlayabilir miyiz acaba?
Olabilir. Benim kanaatim Ali Bey'in genel olarak şeylerini takip ediyorum. Haftalık basın toplantılarını, basın açıklamalarını. Çok teknik konuşuyor ve biraz ben merkezli konuşuyor. Benim değerlendirmem dediğim gibi. Gençlere bu sempatik gelmiyor olabilir. Bir de normal şartlarda aslında gençlere ulaşabilecek bütün mekanizmaları kullanıyor. Yani işte en son şimdi Metaverse şey yaptılar, mitingi yaptılar herhalde. Türkiye'de bir ilk olduğu, sosyal medyadaki gençlere kolay ulaşan kişilerin canlı yayınlarına konuk olduğu Ali Babacan. Yani genç bir isim, işte başarılı bir isim aslında, ama buna rağmen şayet anket doğruysa henüz umduğu şeyi en azından gençler bazında söyleyecek olursak bulamamış diyebiliriz. Ekonomiyle ilgili hızlı küpürleri alalım. Ben hızlıca bunları söyleyeyim. Bir yıl içerisinde ekonominin geldiği tabloyu özetleyen bir haber var. Bir Gün Gazetesi'nin süt 2,9'dan 7,5'a çıkmış. Ekmek 1,25'ten 3,50 hatta 4 bandında. Kıyma 49,90'dan 109,75'e çıkmış. Peynir 24'ten 49'a çıkmış. Yumurta 15'ten 30'lu paketini elbette kastediyoruz. 29'a çıkmış. Bu da hayat pahalılığının hangi seviyelerde olduğunu gösteriyor. Milli Gazete'nin manşeti ucuz et kuyruğu son yılların özeti diyor. Bunu şunun için aldım. Ya ne yapıyorsunuz? Ete yine zam mı getireceksiniz? Biliyorsunuz kuyrukları kısaltmak için ete zam yapmak gibi bir cinali şeyi çözümü bulmuştu AKP'li bürokratlar. Gerçi koltuğundan oldu ama yine de onu düşünen o söylediği için aslında şey oldu, cezalandırıldı. Söylemeden yapsa herhalde bir ceza görmezdi. Bir sonraki küpür Rıfat Hisarcıklıoğlu ile ilgili. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun daha doğrusu TOBB'un yönettiği Rıfat Hisarcıklıoğlu iki şapkası birden var. Birisi TOBB başkanı. AVM'de kiralar %98 oranında zam yapıldı. Ülkede şayet enflasyon gerçekten 69'sa %98 oranındaki zam ne oluyor? Demek ki Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun yönettiği TOBB TÜİK'e inanmıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına inanmıyor. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ikinci şapkası çok daha önemli. O da Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi. Varlık Fonu biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini başkan olarak atadığı Türkiye'nin neredeyse en değerli markalarının, en değerli kurumlarının toplandığı Türkiye'nin varlığının aslında ipotek edildiği kurum. O kurumu yöneten kişilerden bir tanesi, yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi Rıfat Hisarcıklıoğlu ve onun yönettiği bir kurum kiralara %98 zam yapıyor. Demek ki o enflasyon oranlarını en başta Türkiye'yi yöneten, Türkiye ekonomisinin ipotek edildiği Varlık Fonu'nun yöneticileri bile kabul etmiyor. Gene bir çok maaşlı bürokrat haberi var. 5 koltukta aynı anda oturan bir bakan yardımcısı, Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar 5 ayrı şirkette yönetim kurulu. Şimdi hiçbirine gidip belki oturmuyor bile. Sadece 5 tane maaş alabilmek için o kağıtlara ismi yazılıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten CHP'li deniz bürokratlar işine düşmüş bir şey gibi, hafiye gibi tek tek bulup açıkçası. Onun söylediği gibi yani Süpermen olmak lazım herhalde. Bu kadar önemli 5 tane şirkette yönetim kurulu üyesi olmak, 5 tane şirketin yönetimine yetişebilmek için Bunlar olurken yönetim üyesi 108 zam yaparken, Enerji Bakan Yardımcısı maaşla hayatını idame ettirirken halkın ekonomisi ne durumda ona bakalım. Borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ikiye katlandı. Türkiye Bankalar Birliği'nin Mart ayı raporuna göre bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 4 milyon 143.102 kişiye ulaştı. Yani tekrar söyleyeyim, iki katına çıkmış bu daha önceki dönemlere göre ve 4 milyon 143 bin kişi kredi kartı ya da bireysel kredisini geriye ödemiyor ya da ödeyemiyor daha doğrusu. Halk bu durumda. Bitcoin ya da işte sanal paralarla ilgili bir haber var. El Salvador Devlet Başkanı biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na övgüleriyle bilinen bir devlet başkanıydı. Ülkesinde Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmişti. Bunu bile işte büyük bir ufuk, büyük bir çağdaşlık olarak yandaş medya sunmaya çalışmıştı ama çok dayanaksız, desteksiz bir şey olduğu için Bitcoin çöktü ve ülkenin varlıklarının üçte birini kaybetmiş durumda şu anda El Salvador. Bu görevden aflarla ilgili hem de ekonomik boyutu da var. Onu da söyleyeyim sonra son sözü size bırakayım. Sizin haberlerinizi tartışalım. Cahit Özkan biliyorsunuz görevden alındı. 3 gün direndi. İstifa etmeye, istifa baskısına 3 gün direndi ve sonunda görevden alındı. O affını istedi. Her zamanki gibi kimse istifa etmiyor ya da görevden alınmıyor. Af istiyor. Burada benim dikkat çekmek istediğim nokta şu. Herkes şunu konuştu. Evet. Cahit Özkan niye gitti? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bir açıklaması oldu, bir beyanatı oldu. Türkiye'yi yüceltmek isterken onlara bir eleştiride bulundu. İşte Türkiye'ye diz çöktürmek istediler ama Türkiye'nin bileğini bükemediler. Türkiye onlara diz çöktürdü ya da işte Türkiye'nin karşısında boyun eğmek zorunda kaldılar gibi bir şey söyledi. Aslında normalde hani basit bir eleştiri bu. Ve herkes de biliyor ki tribünlere oynayan bir eleştiri. Ama bakın bu kadarcık bir eleştiriye bile antidemokratik ülkeler, o ülkelerin yönetimleri tahammül göstermediler ve AKP'nin en önemli yöneticilerinden bir tanesi koltuğunu kaybetti. Halbuki bugün İsveç Başbakanına, İsveç Dışişleri Bakanına ağız dolusu küfrediyorlar. Daha önce dönün Amerika Birleşik Devletleri Başkanına, Almanya lideri Merkel'e, yani yandaş medyanın ya da AKP sözcülerinin etmediği hakaret kalmadı. Yapmadıkları eleştiri kalmadı ama hiçbirisinin burnu kanamadı, hiçbirisine bir şey olmadı. İşte bu da demokrasiyle iyi ya da kötü. Yani şu anda öyle ya da böyle Avrupa'da bir demokrasi var. En azından yaşatılmaya çalışılan bir demokrasi var. Bir de demokrasinin olmadığı ülkeler var. Çok bence hani mukayese şeyi çok iyi gösteriyor, mantaliteyi çok iyi gösteriyor. Öbür tarafta affedersiniz Soros bu çocukları diye manşetler atıldı. Avrupalı liderlerin bazıları şey yapılarak, hedef alınarak. Ama bu tarafta da ya Türkiye çok güçlü. İşte bu Arap Emirlikleri bile Türkiye'ye teslim olmak zorunda kaldı ya da boyun eğmek zorunda türünden bir haber bile bir grup başkanının, meclisteki önemli yöneticilerinden bir tanesinin koltuğunu kaybetmesine yol açtı. Bir de tabii TÜİK'in enflasyon hesabını yapan dairenin başkanının affını istemesi vardı dünkü gündemler içerisinde. TÜİK bütün şeylere rağmen, hani çabalarına rağmen, istatistik bilimine, matematik bilimine 4 takla attırarak enflasyonu bu seviyelerde çıkarmasına rağmen yine de yönetici öğütmeye devam ediyor. Şu anda da enflasyonu açıklayan, daha doğrusu güya enflasyonu tespit edip kamuoyuyla paylaşan dairenin başkanı da affını istemiş, görevden alınmış. Ekonomiyle ilgili değil ama son haberimi söyleyeyim. Önemli bir haber. Bu konuları gördüğümde ben hemen alıyorum. Biliyorsunuz kadına şiddet Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Belki ilk üçte bir sorun. Bir günde 4 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Artık bu bir soykırıma dönüşmüş durumda diyebiliriz. Evet.
Ben birkaç başlık paylaşayım. Ondan sonra eğer veda edelim, başka başlığımız yoksa. Bunlardan bir tanesi Erdoğan'ın katıldığı bir programda kullandığı bir Japon atasözüydü. Erdoğan bu Japon atasözünü şöyle anlatıyordu. Düşmanınız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun, koparmayın. Gün olur o bağ size tekrar lazım olur. Şimdi bu atasözüyle kastedilen konu ayrı. Neden bir Japon atasözünü kullanmak istedi buna benzer ya da bunu açıklayacak Türk atasözleri dururken bütün bunlar ayrı bir konu ama Yoshi isminde sosyal medyada Twitter'da özellikle aktif olan Türkiye'de yaşayan bir Japon vatandaşı var. O da bu konuyla ilgili bir cevap verdi ve İngilizce yazmış son kelimesi Türkçe ama bu konuyla ilgili şöyle diyor. Sayın Cumhurbaşkanı, ben bununla ilgili internette Japonca olarak arattım defalarca bu kelimeyi ve birçok da Japon sözlüğüne baktım, atasözleri sözlüklerine de baktım ama hiçbir tanesinde böyle bir Japon atasözü görmedim. Saygılarımla diyordu Erdoğan'ın bu Japon atasözü de en azından şimdilik sahiplenilmedi. Siz az önce bahsetmiştiniz, kısaca. Sadece bununla ilgili şu detayı vereyim. Cahit Özkan'ın AKP Grup Başkan Vekili görevinden alınması her ne kadar affını istese de sonrasında Türkiye Gerçekleri hesabında profilinden Grup Başkan Vekilini sildiği gibi AKP Milletvekili olduğunu da silmiş Cahit. Fena fırça yemiş diyordu. Burada Cahit Özkan'ın Twitter hesabında sadece Denizli Milletvekili yazdığını ve hukukçu kimliğine yer verildiğini görüyoruz. Burada AKP'yi bile kaldırdığına dikkat çekiliyor. Belki de Cahit Özkan'ın tepki olarak bunu da sildiğine yer verilmiş. Özellikle dünden beri daha doğrusu KYK dosyasını ve KYK'larla ilgili belki tekliflerini açıklamasından beri Deva Partisi'ne ve Ali Babacan'a tepkilerin devam ettiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de yine Ümit Kıvanç'a aitti. Deva Partisi'nden yapılan açıklamada şöyle denilmişti. Ali Babacan diyor ki çok açık ortaya koydum. Bir, hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayanları. İki, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenleri. Üç, beraat kararları alanları KYK ile ihraç edildikleri kamu görevlerine iade edeceğiz. Başka hiçbir şeye bakmayacağız. Sosyal medyada gördük KYK'lılar bunu olumlu olarak ne yazık ki karşılayamıyor. Çünkü zaten bunu OHAL komisyonları da yapıyor. Sizin farkınız ne diyenler oldu. Ümit Kıvanç bu utanç verici uyduruk iftiralarla hakkında soruşturma açılan, yargılanan, mahkum edilen binlerce kişinin olduğu yerde bunu böyle söylemek en hafifinden ayıptır. Siz hangi soruşturmayı meşru, yasal sayıyorsunuz diyordu. Hatırlayacaktır belki okuyanlar ya da sesli köşelerde dinleyenler. Mehmet Efe Çaman da dün bu konuya yer vermişti. Babacan ve Deva neden umut olmaz diye. Çünkü dikkat çektiği sözler şunlardı Mehmet Efe Çaman'ın. Babacan rejimin diskurunu kullanıyor. O diskurun milimetre dışına çıkmıyor. Bastırıp puan alabileceği en kolay KYK hedef kitleyi belirlemiş. Rejimin müdahil olmayacağı bu kitleye boncuk dağıtıyor. Bu sayede hem ben KYK'ların dertlerine devayım mesajı verecek hem de onların hatırı sayılır oy potansiyeline talip olacak. Hem de rejimin sularında gemisini yürütecek hesabı bu. Evet, şöyle diyordu. Daha açık yazayım mı? Bu KYK'lar anayasaya ve yasalara aykırıdır, hukuksuzdur, hukuken yok hükmündedir. Bu nedenle tüm sonuçlarıyla beraber iptal edeceğiz demiyor, diyemiyor. Bunun yerine mahkemelerden beraat alanları görevlerine iade edecekmiş. Başka haklarında soruşturma ve kovuşturma olmayanları bari onları da iade etmeseydi diyemiyor ve demiyor kimse. Alkış kıyamet. Evet, işte burada yine manipülasyon yapmaya strateji bilmek Babacan'ın hocası kim sizce bir ipucu vereyim mi? O da bir ekonomist diyordu Mehmet Efe Çaman. KYK'larla ilgili yapılan açıklamalar ve yine KYK'ların Babacan'ın ve Deva Partisi'nin bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalara tepkilerinin dün de oldukça yer aldığını ve yer kapladığını gördük sosyal medyada. Evet, benim gündemimdeki başlıklar bunlar. Sizin ekleyeceğiniz gündemler yoksa yavaş yavaş toparlayacağız sanıyorum.
Evet, iyi hafta sonu tatilleri dileyerek izin isteyebiliriz.
O halde kapatalım, noktayı koyalım. Pazartesi tekrar birlikte olabilmek dileğiyle iyi tatiller.